Tevhidi, Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet, bereketi üzerinize olsun. Muhterem dinleyiciler, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 28 Haban 1404, Hicri Kamer'i 28 Cemadiyolevvel 1447, Miladi Takvim'le 19 Kasım 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla İran Hanım Podcast'ı, İman Nuru, İran'ı Gezi Selen Gürelem, Gençlik Gevheri ve Kalıcı Ritir isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesul Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Kalab liderinin Üç Cihat ve Direniş kitabını yazdığı takrizlerin tanıtımı yapıldı. BK'yı Cumhurbaşkanı Pezeşkian'ın Suudi Veliaht Prens'e mesajı ikili içerik taşıyordu. Kuvvet-i Uluslararası Kitap Fuarı'nın 48. dönemi İran'ın katılımıyla açıldı. İran, Hazar Denizi 5 kıyıdaş ülkenin ortak işbirliğine muhtaçtır. Hazar valilerinin bildirisi ekonomik ve çevresel işbirliğine girişilmesi üzerinde mutabakat sağlandı. Mazenderan valisi bu eyalet Rusya'nın Asrahan bölgesiyle işbirliğine girişilmeye hazırdır. Pakistan Siyonist rejimi Batı Şeria'daki cinayetlerini kınadı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı liderinin Bitmeyen Ateş, Hanım Ay ve Ateş ve Karın Yol Arkadaşı adlı 3 kitaba yazdığı takrizler, Cihad ve Direniş Edebiyatı'nın 21. Anma Programı kapsamında ve Milli Kahraman Etkinliği sırasında Tahran'daki Vahdat Salonu'nda ve eş zamanlı olarak İran'ın 60 noktasında tanıtıldı. İslam İnkılabı Kültür Araştırma Enstitüsü, 33. Kitap Haftası ve Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha Şehadet Günleri münasebetiyle gerçek kahraman modellerini tanıtmak ve İranlı kadın kahramanlarının rolünü açıklamak amacıyla liderin söz konusu 3 kitabı yazdığı takrizleri yayımladı. Bu tören 21. Cihad ve Direniş Edebiyatı Anması çerçevesinde ve Milli Kahraman etkinliği kapsamında 28 Haban 1404 Çarşamba günü Tahran Vahdet Salonu'nda ve aynı anda ülke genelinde 60 merkezde gerçekleştirildi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne gönderdiği mesajın ikili içerik taşıdığını belirtti. Sözcü ayrıca Donald Trump'ın iddialarına değinirken şu anda İran ile Amerika arasında hiçbir müzakere süreci yoktur dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump dün Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşmesinde önceki iddialarını tekrarlayarak İran'ın anlaşmaya varmak için yoğun çaba gösterdiğini ileri sürdü. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekay bugün gazetecilerin sorularına verdiği yanıta şu anda İran ile Amerika arasında hiçbir müzakere süreci yoktur ifadelerini kullandı. Dikte etmeye çalışan tarafla müzakerenin mantıklı bir gerekçesi yoktur. BK'yı Amerika'nın sürekli taahhütlerine yerine getirmemesi ve aşırı taleplerine dikkat çekerek Dışişleri Bakanı'nın da defalarca vurguladığı üzere müzakereyi iki taraflı bir süreç olarak görmeyen, İran'a karşı askeri saldırılarını ve İranlıların öldürülmesini açıkça övünç kaynağı sayan ve taleplerini dikte etmeye çalışan bir taraf ile müzakere etmenin mantıklı bir gerekçesi yoktur, dedi. Kuveyt'te düzenlenen 48. Uluslararası Kitap Fuarı, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin katılımı ile açıldı. Bu fuar, Kuveyt Başbakanı Şeyh Ahmet Ed Abdullah Es Sabah'ın Mesajcı ve Kültür, Enformasyon ve Gençlik İşleri Bakanı Abdurrahman El Mutayiri, İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunçu ile Arap dünyasının seçkin kültür ve edebiyat şahsiyetlerinin katılımıyla çarşamba sabahı açılışını gerçekleştirdi. Abdurrahman El Mutayri, fuar kapsamında İran Büyükelçiliği standını ziyaret ederek iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirmesini istedi. İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği bu dönemde İran Araştırmaları İslami Öğretiler, Fars dili ve diğer kültürel ve sanatsal konulara dair Arapça ve Farsça yayınlanmış onlarca eser ve dergiyle fuarda yer aldı. Büyükelçilik standı açılış gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisini ve takdirini de kazandı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hazar Denizi'nin İran, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan olmak üzere 5 kıyıdaş ülkenin ortak işbirliğine gerektiğini söyledi. Garibabadi, İran'ın kuzenindeki Reş kentinde düzenlenen Hazar Denizi kıyıdaş ülkelerin sahil eyalet valileri toplantısına atıfta bulunurken, Hazar Denizi tek bir medeniyet, ekonomi ve çevre alanıdır. Bu su havzasının geleceği ancak 5 ülkenin sahil eyaletlerinin ortak işbirliğiyle güvence altına alınabilir, dedi. İran'ın kuzeyindeki Reş kentini düzenlenen Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin sahil eyalet valilerinden ilk toplantısına katılanlar, yayımladıkları bildiride ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, ulaşım altyapısını geliştirmesi ve bu stratejik denizin çevresinin korunması gerektiğini vurguladılar. Bildiride öne çıkan başlıklar şunlardır: ekonomik işbirliğinin geliştirmesi, ortak etkinliklere katılım, sürdürülebilir turizm desteklenmesi, bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi, ulaşımı kilit rolüne vurgu, altyapı gelişimine destek, biyolojik kaynakların korunması, kirlilikle mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunması, su seviyesindeki düşüşün nedenlerinin incelenmesi. İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinin valisi Mehdi Yunusi Rustami, eyaletin tarım, turizm ve sanayi kapasitesine vurgu yaparken, Mazenderan ile Rusya'nın Astrahan bölgesi arasında ekonomik, kültürel ve sağlık turizmi alanlarda işbirliğinin genişletilmesini istedi. Rustami, çarşamba günü Reş'te düzenlenen Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin sahil eyalet valilerinden ilk toplantısı sırasında gazetecileri yaptığı açıklamada, İran ile Rusya arasındaki tarihi, kültürel ve dini bağlara dikkat çekerek Mazenderan'ın Astrahan ile ilişkilerini daha da geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Mazenderan'ın başlıca ihracat ürünlerinin süt ürünleri, çimento, narinciye ve plastik maddeler olduğunu ifade eden Rustami, bu ürünlerin Rusya ile ortak işbirliği çerçevesinde geliştirilebileceğini söyledi. Astrahan valisi Igor Bakushkin, Mazenderan valisiyle yaptığı görüşmede İran'a gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İran İslam Cumhuriyeti Rusya'nın yakın ve stratejik ortağıdır. Associated Press'in iddiasına göre, Talara adlı tanker yöneticileri bugün İran'ın Marshall Adaları bayrağı taşıyan bu gemiyi 21 kişilik mürettebatı ile birlikte serbest bıraktığını açıkladı. Associated Press, geçtiğimiz cumartesi günü İran devre muhafızları tarafından el konulduğu doğrulanan tankerin serbest bırakıldığını ileri sürdü. Habere göre gemi yöneticileri söz konusu tankerin Cuma günü Hürmüz Boğazı'ndan geçerken Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a doğru seyrettiği sırada alıkonulduğunu ancak şimdi 21 kişilik mürettebatıyla birlikte serbest bırakıldığını belirtti. Kıbrıs merkezli Kolombiya Shipment Management şirketi gemi mürettebatının sağlık durumunun iyi olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu açıkladı. Lübnan'ın güneyinde konuştuğu Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL Sözcüsü ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail rejiminin Lübnan hava sahasını 7300 kez ihlal ettiğini açıkladı. UNIFIL Sözcüsü Perşembe günü 20 Kasım'da 1701 sayılı kararın uygulanmasındaki ilerlemeler ve ateşkes ihlallerine ilişkin raporlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını belirtti. Sözcü ateşkesin ilanından bu yana İsrail tarafından Lübnan hava sahasını 7300 ihlali kaydettik dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin ve radikal yerleşimcilerin Batı Şeria'daki eylemlerine ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrar eden saldırıları şiddete kınadığını açıkladı. Bakanlık yayımladığı bildiride, Siyonistlere Mescid-i Aksa avlusuna saldırısı, ibadet edenlere tahrik etmesi ve kutsal mekanlara saygısızlığı uluslararası hukukun aşık ihlalidir. Uluslararası toplum bu eylemlere durdurmalıdır ifadelerine yer verdi. Pakistan Dışişleri ayrıca ibadethanelerin korunması ve yerleşimcilerin şiddetinin önlenmesinin tüm ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu vurgularken bu saldırıların derhal durdurması için acil tedbirler alınması gerektiğini belirtti. Bildiride Pakistan'ın Birleşmiş Milletler kararlarının tam uygulanması ve 1967 öncesi sınırlar temelinde Kudüs-ü Şerif başkenti bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönündeki tutumunu sürdürdüğü ifade edildi. Japonya Başbakanı Sani Takaichi'nin Tayvan hakkında yaptığı tartışmalı açıklamaların ardından Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerde yeni bir gerginlik yaşanıyor. Pekin vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulunmasının yanı sıra bu ülkeden gıda ithalatını durdurma kararı aldı. Japonya, hükümeti Çin'in Japon deniz ürünleri ithalatını askıya alma kararını Tokyo'ya bildirdiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Takaichi, kısa süre önce Tayvan'a yönelik olası bir askeri müdahalenin Tokyo'yu kolektif meşru müdafaa hakkını uygulamaya zorlayabileceğini de söylemişti. Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Meksika'ya saldırı tehditlerinin hayata geçirilemeyeceğini söyledi. Sheinbaum, Sarı Gecesi yaptığı konuşmada, Amerika'nın Meksika'ya saldırısı gerçekleşmeyecek, biz hiçbir yabancı hükümetin müdahalesini istemiyoruz ifadelerini kullandı. 19. yüzyılda yaşanan savaşa atıfta bulunan söz konusu yetkili Amerika'nın Meksika'ya son müdahalesinde ülkemizin yarısını aldılar. Bu kez böyle bir müdahaleyi de izin vermemeleriyiz ifadesini kullandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz batık kapitalizmi ve ahlaki değerlerin çöküşü başlığı altında. Batı toplumlarında kapitalizm bireysel kârı öne çıkararak ve ahlakı ekonomiden ayırarak ahlaki değerler üzerinde derin olumsuz etkiler bırakmıştır. Batı kapitalizminin bireyin önceliği ve kâr elde etme yaklaşımının yöntemden bağımsız olarak ahlaktan kopuşu, aşırı bireycilik, toplumsal dayanışmanın zayıflaması, şiddetin yayılması ve ahlaki kayıtsızlık gibi sonuçlara yol açmaktadır. Kapitalizme yönelik en önemli eleştirilerden biri insanın ekonomik insana dönüştürülmesidir. Yalnızca kişisel çıkar ve kar zarar hesabıyla hareket eden bir varlık. Bu bakışta adalet, empati ve fedakarlık gibi insani değerler ekonomik kararların dışında kalır. Böylece insan davranışlarının temel ölçütü bireysel kar olur. Toplumsal yarar değil, ilişkiler de araçsal ve çıkar odaklı hale gelir. Araştırmalar batı kapitalizminin içkin ahlaki krizinin öncelikle özellikle Amerika'da şiddet ve aşırılığın artmasına zemin hazırladığını göstermektedir. Halaki değerler bireysel çıkarcılığın gölgesinde unutulduğunda toplum acımasız rekabete ve ötekinin dışlanmasına sürüklenir. Bu durum sosyal ilişkileri kırılganlaştırır, şiddet kültürünü ve genel güvensizliği de besler. Batı kapitalizmi bireyin önceliğini merkeze alarak aşırı bireyciliği teşvik etmiştir. Bu koşullarda insanlar toplumsal sorumluluklardan çok kişisel çıkarların peşine düşer. Sonuç olarak toplumsal dayanışma zayıflar, güven azalır ve başkalarının sorunlarına kayıtsızlık artar. Yardımlaşma, işbirliği ve sosyal adalet gibi değerler yerine bitmeyen rekabeti ve tüketimciliği bırakır. Kapitalizmin bir diğer sonucu tüketimciliğin yayılmasıdır. İnsanlar manevi ve ahlaki gelişim yerine sürekli yeni ürünler satın almaya yönelir. Bu durum yalnızca çevre ve doğal kaynakların tahribine yol açmaz, aynı zamanda insan ahlakını da yüzeyleştirir, insanların değeri sahip oldukları mal ve tüketim miktarı ile ölçülür, ahlaki veya manevi erdemlerle değil. Batı kapitalizmi ekonomiyi ahlaktan bağımsız bir alan olarak tanımlar. Bu ayrım ekonomik kararların ahlaki sonuçlar dikkate alınmadan alınmasına yol açar. Örneğin şirketler kârı artırmak için iş gücünü sömürebilir, çevreyi tahrip edebilir veya zararlı ürünler de üretebilir.
İran Radio Podcast. Bu podcast bir İranlı hanımın sözlerinden İran'da yaşamanın anlatımıdır. Merhaba sevgili dostlar. İran Hanım Podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Sizinle konuşmak için yeni bir fırsat bulduğum için çok mutluyum. Bugünkü hikayemiz düne bir yolculuktur. Evet, düne bir yolculuk. Sonrasında neler olduğunu anlatacağım. İran Hanım Podcast'inin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün akşam saatlerinde kütüphanemizi düzenliyordum. Raflar arasında Türkiye'de Nasır Hüsrev olarak bilinen Nasır Hosru Kobadiani'nin Seyahatname adlı eski bir kitap rastladım. Sayfalarını karıştırdım ve bir an için her şey beni binlerce yıl öncesine, düne ve dünlere götürdü. Çok seyahat eden ve çok yazan bir adamın hikayesini. Bugünün İranlı İran'ı olarak size Nasır Hosro'dan bahsetmek istiyorum. Size söz verdiğim gibi bu İranlı şair ve yazardan bahsedeceğim. Kütüphanede Nasır Hosro'nun Seyahatname kitabını görünce bu bölümün konusunun Nasır Hosro olmasına karar verdim. Umarım beğenir ve keyif alırsınız. Kitabı kütüphane rafından aldığımda Peryem merakla yanıma geldi ve şöyle dedi: "Anne, bu hangi kitap?" Gülümsedim ve dedim ki, "Çok seyahat eden, çok yazan ve çok düşünen bir adamın hikayesi. Adı Nasır Hosro." Maceraya her zaman hayran olan Purya dedi ki, "Çok seyahat eden ve birçok zorlukla karşılaşan çizgi film kahramanları gibi mi?" Kahvede yanımıza geldi ve dedi ki, "Tarihin gerçek kahramanı Purya. Nasır Hosro büyük İranlı yazarlardan biridir. Çocuklara şöyle anlattı. Nasır Hosro miladi 1004 civarında Balh yakınlarındaki Qobadiyan şehrinde doğdu. Nasır Hosro'nun ailesi dönemin krallarının saraylarında çalışmış, kendisi de devlet sisteminde Sultan Mahmud ve daha sonra Gazneli Sultan Mesud'un saraylarına girmiştir. İşi hesap yapmak ve yazmaktır ve elbette aklında hayatla ilgili cevaplarını aradığı birçok soru vardı. Farklı dinlere aşinaydı ve farklı dini kitaplar biliyordu. Hatta Yunan felsefesini bile öğrenmişti. Ancak hayatının en önemli sorusunun cevabını henüz bulamamıştı. Perya şöyle dedi, hayatının en önemli sorusu neydi? Ben şöyle dedim, gerçek nerede? Perya, anne, Nasır Hosru'nun sorusu da bir soru sorduğumda cevabını bilmek için çok erken dediğin zamanlar gibi mi dedi. Gülerek şöyle cevap verdim, evet anne, aynen öyle. Senin gibi Nasır Hosru'nun da her zaman cevap aradığı belirli soruları vardı ve bunları bulmak için birçok yeri dolaştı. Kahve dedi ki, bu soruların onun için ne zaman daha ciddi hale geldiğini biliyor musun? 40 yaşlarındayken bir gece her şeyi değiştiren bir rüya gördü. Perya heyecanla sordu, rüyada ne gördü? Ben de dedim ki, rüyasında birinin ona şöyle dediğini gördü. Hayatını ne kadar böyle geçirmek istiyorsun? Kalk ve gerçeği ara. Bu rüya onun için bir uyanış çağrısı gibiydi. Maceraya düşkün Puriya coşkuyla sordu. Yani yolculuğuna ertesi gün mü başladı? Bu sefer kahve yerine ben cevap verdim. Neredeyse. Yavaş yavaş hazırlandı ve miladi 1046 yılında yola çıktı. İlk durağı Mekke'ydi ama sadece hac için değildi. Aynı zamanda o büyük sorunun cevabını da arıyordu. 7 yıl boyunca şehir şehir dolaşıp Nişabur, Rey, Azerbaycan, Bağdat ve sonra Mısır'ı gezdi. Muhtemelen Nasır Hosro'nun yıllar süren yolculuğu hakkında daha fazla şey anlatmamı istersiniz. Bu büyük İranlı yazar miladi 1046'da yolculuğa başladığında 7 yıl boyunca yoldaydı. Şehirden şehire, kervandan kervana. Perya'ya şöyle dedi. İlk durağı Mekke'ydi. Hem hac ibadetini yerine getirmek hem de sorularına cevap bulmak için. Nasır Hosro aynı yolculuk sırasında manevi hac ibadetini de yerine getirdi. Uzun ve ıssız yollardan, yoldaki tehlikelere ve hırsızlara kadar birçok zorlukla karşılaştı. Ama her şeyi özenle yazdı. Bu yazılar en önemli Fars seyahatnamelerinden biri olan Sefername'ye dönüştü. Puriya heyecanla şöyle dedi, ne kadar harika, yani her yerimi tarif etmiş. Kesinlikle dedim ve devam ettim. Mekke şehrini bile ayrıntılı olarak tarif etti. Mekke'nin dağlarının ortasında olduğunu ve uzaktan görülemeyeceğini söyledi. Hatta Kabe hakkında kare şeklinde bir yer yazmıştı. Hatta Hacerül Esved'in yerini bile ayrıntılı olarak açıkladı. Bugün bile yazılarıyla örtüşüyor. Biliyorsunuz Hacerül Esved Kabe'nin doğu köşesini tam girişin bulunduğu yere yerleştirilmiş siyah bir taştır. Bu taş Hazreti İbrahim aleyhisselam ve Kabe'nin inşasından beri kutsal bir sembol olarak bilinmektedir. Müslümanlar Hacerül Esved'in Allah ile bir ahit işareti olduğuna inanırlar. Bu yüzden hacca gittiklerinde ona yaklaşmayı severler. Ayrıca haccın Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biri olduğunu ve yılda bir kez Zilhicce ayında yapıldığını da belirtmek gerekir. Bu tören sırasında dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine gider. İhram adı verilen sade ve tek tip kıyafetler giyerler. Kabe'yi 7 kez tavaf ederler. Arafat ve Mina'da namaz kılarlar ve kurban keserler. Hac ibadetinin amacı insanlara tevhidi ve tüm insanların Allah katında eşitliğini hatırlatmaktadır. Hacerül Esved de bu tavaf güzergahında bulunur ve ona dokunmak veya işaret etmek hac ibadetinin bir parçası olarak kabul edilir. Kahve şöyle dedi, bu çok önemli çünkü o zamanlar fotoğraf veya düzgün haritalar yoktu. Nasır Hosro'nun seyahatnamesi miladi 11. yüzyılda Mekke ve Medine'yi anlamak için tek temel kaynaklardan biridir. Puriye onaylayarak başını salladı ve şöyle dedi. Yazıları kendi zamanında bir kamera gibiydi ve devam etti. Nasır Hosro yerleri tasvir etmenin yanı sıra insanların yolculuklarının hikayesini de yazdı. Nasır Hosro Mekke'nin dağlarını ve surlarını tasvir etmekle kalmadı. Yolculukta kendisine eşlik eden kervanlar hakkında yazmıştır. Gündüzleri kavurucu güneşin altında yürüyen, geceleri küçük ateşlerin başında oturan erkekler ve kadınlar. Birçoğu dünyanın en ücra köşelerinden hacca katılmak için gelmişti. Bazıları için bu hayatlarının son yolculuğuydu. Çünkü yolculuk zorluydu ve her yerde hırsız ve hastalık tehlikesi vardı. Nasır Hosro'nun yazılarında hac sadece bir ibadet değil, büyük bir sınavdı. Bir sabır, dayanıklılık ve iman sınavıydı. Mekke'ye vardığında gördüğü her şeyi şaşırtıcı bir doğrulukla yazmıştı. Nasır Hosro şehrin yanında yuvarlak bir kubbe gibi duran Ebu Kubeys Dağı hakkında yazmıştır. Bu kesin tasvirler bugün onun kelimelerini kullanarak 1000 yıl önceki Mekke'nin zihinsel bir haritasını çıkarmamızı sağlıyor. Ancak seyahatname sadece bir yerin tasviri değildi. Mimari ve boyutların yanı sıra insanların ruh halini de yazmıştı. Zorlu günler geçirdikten sonra nihayet Allah'ın evini gören hacıların özlemi. Yolculuğun yorgunluğu o anda unutuldu. Seyahatnameyi sıradan bir günlükten çıkarıp canlı bir tarih ve kültür kaynağına dönüştüren de bu tasvirlerdir. O günlerden 1000 yıl sonra bizler için Nasır Hosro'nun seyahatnamesi uzak geçmişe açılan bir pencere gibidir. Kesin haritaların, fotoğrafların olmadığı bir dönemde bu İranlı yazarın sözleri hepsinin yerini doldurdu. Nasır Hosro'nun eserinin önemi 11. yüzyılda hiç kimsenin hac ibadetlerini, Mekke ve Medine'yi bu kadar ayrıntılı ve titizlikle anlatıp yazmamış olmasında yatmaktadır. Nasır Hosro hayatının çoğunu seyahat ederek ve hakikati arayarak geçirdi. Bugün Afganistan'ın eyaletlerinden biri olan Badakhşan'daki Yamgan'a gittiğinde oraya yerleşti. Ancak kalbi her zaman gurbet acısıyla doluydu. Ancak bu yalnızlık onu hala değerli olan derin şiirler ve önemli kitaplar yazmaya yöneltti. Nasır Hosro'nun ilginç özelliklerinden biri, asla döneminin krallarını memnun etmek için şiir yazmamış olmasıydı. Şiirlerinde insanlara doğru yaşamayı, Allah'a inanmayı ve aldatma ve ikiyüzlülükten kaçınmayı öğrenmeyi amaçladı. Nasır Hosro'nun şiirleri basit değildi. Özgün Farsça kelimeleri ve bazen felsefi ve dini terimlerle doluydu. Bu yüzden okunması biraz zor görünüyor. Ancak şiirlerine baktığınızda her dizenin arkasında derin bir düşünce ve önemli bir mesaj olduğunu görürsünüz. Nasır Hosro şiirlerinde sık sık ilkbahardan, sonbahardan veya gökyüzünden bahsederdi. Ancak amacı yalnızca doğayı tasvir etmek değildi. Bu betimlemelerin ardında her zaman ahlaki veya felsefi bir mesaj vardır. Örneğin bilimi övmek veya akıl ve bilgeliğin değerini hatırlatmak gibi. Güçlü ve açık sözlü bir insandı. Yalanlara ve aldatmacalara tahammülü yoktu. Bu nedenle birçok kişi onu severdi ve elbette birçok kişi de ona kızardı. Ancak açık olan şu ki Nasır Hosro her zaman kendisiydi ve yolundan asla sapmadı. Son olarak sevilen İranlı yazar ve ünlü seyahat yazarı Nasır Hosro Kobadiani, miladi 1088'de Afganistan'ın Badakhshan bölgesindeki Yamgan köyünde vefat etti. Nasır Hosro'nun hiç evlenmediği ve çocuğu olmadığı söylenir. Mezarı Yamgan'dadır ve bu yazara ilgi duyanlar türbesini ziyaret ederek anısını yaşatmaktadır. Nasır Hosro'dan bize kalan şiirler, kitaplar ve kalıcı düşüncelerden oluşan bir koleksiyondur. Bize hala rehberlik eden ve hayatta nasıl özgür, cesur ve bilge olacağımızı öğreten bir miras. Bu yazarın sesi zaman ve yüzyıllar geçmesine rağmen kaybolmamış ve gerçeği ve bilgiyi arayanlara ilham vermeye devam etmektedir. İran Hanım'ın bugünkü bölümü yolculuk ve hakikat arayışıyla doluydu. Hakikati bulmak için uzun bir yol kat eden ve ardından bu yolculuklarını sözleriyle sonsuza dek ölümsüzleştiren bir şairin hikayesiydi. Umarım İran Hanım podcastinin bu bölümünü dinlemekten keyif almışsınızdır. Ben bir İranlı kadın olarak deneyimlerimi ve hayat hikayelerimi her zaman sade ve özgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Kültürümüze kök salmış ve nesiller arasında bir köprü olabilecek hikayeler. İran Radyosu web sitesi iranradio.ir ve sosyal medya ağları İran Hanım hakkındaki önerilerinizi bana göndermeniz için her zaman hazırım. Sahi bence Nasır Hosro'nun sözleri bir ayna gibidir. Yüzyıllar sonra bile bize hakikatin parlak yüzünü gösteren bir ayna. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman Rus genç Dmitri Kostov şöyle diyor: "Benim en büyük arzularımdan biri, hatta bir kez olsun diye, Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şii mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor."
Dmitri Kostov, Rusya'da yeni Müslüman olan bir gençtir. Kostov'un konuşmasından mütalaa ve düşünce ehli biri oldu ve her sözü kolay kolay kabul etmediği çok rahat anlaşılır. Rusya'da Ortodoks Kilisesi en çok izleyeni olan kilisedir ve bu genç Rus da eskiden bu dine inanıyordu. Ancak Kostov eski inancında bazı çelişkilerle karşılaştı. Kostov bunun üzerine başka dinleri araştırmaya başladı fakat bu dinlerde de bazı çelişkileri ve tarifatı fark etti.
Kostov ilginç bir harekette dinleri köklü bir şekilde sınıflandırarak her biri hakkında yargıda bulunuyor. Yeni genç Rus Müslüman şöyle diyor: "Ben tanıdığım dinleri iki gruba ayırdım. Birinci grup sadece bir tek Allah'a inanan dinlerden ve ikinci grup ise birkaç tanrıya inanan dinlerden oluşuyor. Ben bu iki grubun hangisinin inancının doğru olabileceği üzerinde çok düşündüm ve sadece bir tek Allah'a inanan dinlerin doğru söylediği sonucuna vardım. Zira çok tanrılı dinlerde tanrılar çok muhtaç görünüyor. Bu tanrılar yemek yiyor ve hatta birbiriyle savaşıyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle ideal bir dünyayı yaratamazdı. Biz insanlar grup çalışması yaptığımızda birbirimizle anlaşmazlıklarımız oluyor. Çok tanrılı dinlerin tanrıları da böyle ve sürekli olarak anlaşmazlık yaşıyor ve muhtaç konumda görünüyor. Oysa yaratanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla gerçek şu ki Tanrı bir ve yeganedir."
Aslında Dmitri Kostov'un bu istidlali Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 22. ayetinde de şu şekilde yer alıyor: "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir."
Dmitri Kostov'un İslam diniyle tanışması okulda Müslüman arkadaşları üzerinden oldu. Dmitri arkadaşlarıyla konuşuyor ve Vahhabi olan bir arkadaşı ona bu tarikatın birkaç kitabını veriyor. Kostov bu kitapları okuyor fakat bir türlü ikna olamıyor. Dmitri bu kitapların yanlış şeylerle dolu olduğunu şöyle anlatıyor: "O sırada ben bu kitapların hepsini okudum ama bu kitapların Vahhabilere ait olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplarda yazılan bazı şeyler akla uygun değildi veya külliyen yalandı. Örneğin Allah'ın Mucizeleri adlı kitapta mucize olarak adlandırılan bazı resimler vardı. Örneğin arılar uçarken veya bulutlar Allah kelimesi şeklini çizmişti. Ancak bunlar benim açımdan mucize olarak kabul edilebilecek şeyler değildi. Zira bunlar normal olmayan şeyler telakki edilmektedir."
Gerçekte İslam dinini tebliğ etme işi oldukça zarif ve ince bir iştir. Bunu yaparken yanlış ve hurafelere dayalı bilgi sunmak, gayrimüslimlerin İslam dinini seçmelerine yardımcı olamayacağı gibi hatta onları mantık, akıl ve bilinçlenme dini olan İslam dinine karşı kötümser yapabilir. Nitekim Dmitri Kostov da Vahabilerin sapkın kitaplarını okuyunca İslam dinine yönelik ilgisi azaldı.
Tahran Radyosu.
Ancak Dmitri bu kez İslam dinini tanımak için bu dinin en muteber kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor ve bu kez bu semavi dinin muazzam öğretileriyle tanışarak birçok sorusunun cevabını bu kitapta buluyor. O sıralarda biri de ona İncil'de Hazreti Muhammed'in bisetini müjdeleyen bir cümlesini anlatıyor. Her vahiy kapalı bir kitap gibidir. Eğer okuma yazma bilen insana onu oku derseniz okuyamam zira kitap kapalı diye cevap verir. Fakat eğer okuma yazma bilmeyen insana oku derseniz yapamam zira okuma yazma bilmiyorum der.
Dmitri Kostov İncil'de bu ayeti gördükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamber olarak seçilme macerasını hatırlıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail kendisine oku dediğinde yapamam demişti. Dmitri bu ayet kendisine bir fizike gibi etki yaptığını ve ondan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Böylece Kostov uzun araştırmaların ardından Müslüman oldu.
Dmitri Kostov da diğer birçok yeni Müslüman gibi ilkin ailesinin muhalefetiyle karşılaştı. Fakat istidlal ve mantıkla onları Müslüman bir evlatları olması konusunda ikna etmeyi başardı. Dmitri Müslüman olduktan sonra bazı arkadaşlarının tepkisini de şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarım benim kandırıldığımı veya beynimin yıkandığını düşünüyordu. Fakat onların bu düşüncelerini yadırgadım. Zira onlar benim birçok dinin üzerinde araştırma yaptığımı biliyorlardı. Üniversitede arkadaşlarım neden Müslüman olduğumu soruyordu. Ben de onlara gerekçelerimi açıklıyordum. Onlar da bir daha soru sormazdı.
Ancak Kostov Müslüman olduktan sonra bu kez İslam talimine amel etmenin doğru yolunu bulmak için yeniden araştırmaya başladı. Kostov bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra hangi İslami mezhep gerçek olduğunu bilmeden hiçbir mezhebi izlememeye karar verdim. Ben Ehl-i Sünnet, Sufiler ve Vahabiler hakkında araştırma yaptım. Fakat Şia hakkında hiçbir bilgiye ulaşamamıştım.
Dmitri Kostov'un ehli sünnet arkadaşları ona bir klip veriyor. Bu klipte Arabistanlı Vahhabi bir şeyh Hazreti Ali Aleyhisselam ve Şii hakkında şöyle diyor. Şiiler Ali bin Ebu Talib adında birini izliyor. Biz de Ali'yi seviyoruz. Ali ümmet arasında en cesur insandı. En bilge insandı. Çok adilli. Fakat Ebu Bekir Ali'den daha iyiydi. Ve Ali İslam peygamberi rıhlet ettikten 6 ay sonra Ebu Bekir'in yanına gitti ve şöyle dedi. Ben hükümet benim hakkımdır diye düşünüyordum ama yanılmışım ve böylece Ebu Bekir'e biat etti.
Dmitri Kostov şöyle devam ediyor. Vahabi Şeyhi konuşmasının devamında kim Ali birinci halife olduğunu düşünüyorsa kafirdir dedi. Bu söz benim açımdan çok tuhaf ve mantıksızdı. Vahabi Şeyhi Ali'yi en bilge ve en pak insan olarak tanımlamıştı. Şimdi nasıl biri Ali'yi birinci halife bilecek olursa kafir olurmuş. Bu konu beni meraklandırdı ve bu kez Şia üzerinde araştırma yapmaya başladım. Üniversitede Şii bir arkadaştan bu mezhep hakkında hangi kitapları okuyabileceğimi sordum. O da Necur Bela ve Şia bilimi dedi. Böylece Dmitri bu kitapları ve Şia hakkında başka kitapları okuduktan sonra Şia mezhebini seçti.
Yeni Müslüman genç Dmitri Kostov çağdaş İslami şahsiyetlerin arasında İmam Hümeyni, İmam Musa Sadr, İmam Muhammed Bakır Sadr ve Şeyh İbrahim Zekzaki'ye çok ilgi duyuyor. Kostov İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor. Ben İmam Hümeyni'yi çok seviyorum ve onunla onur duyuyorum. İmam Hümeyni Allah'a tevekkül etmenin gücünü tüm dünyaya gösterdi.
Dimitri Koslovaryca Şehit Muhammed Bakır Sadr'ın kitaplarını da çok ilginç ve faydalı biliyor ve Nijeryalı Müslümanların lideri Şeyh Zeki Sakin'in hakkında ise şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun Şeyh İbrahim Zeki Sakin'i ziyaret etmektir. Şeyh Zeki Sakin'in ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zeki Sakin Nijerya'da 20 milyon insanı Şia mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov İmam Musa Sadr hakkında da şöyle diyor. Bence İmam Musa Sadr Şii Müslümanlar için en büyük örnektir. O hem Yüce Allah'ı olan hem bilge ve hem Lübnan sorunlarını siyasi yollardan çözmeye çalışan bir politikacıydı.
Ancak Kostov aktif bir Müslüman olarak Rusya'da hakiki İslam'ın tebliğ edilme imkanlarının az olmasından yakınıyor. Kostov kitap yetersizliği, internet sitesi sayısı ve diğer Rusça yayınların azlığı bu alanda söz konusu olan sorunlardan bazıları olduğunu belirtiyor. Öte yandan sapkın Vahabi tarikatının Rusya'da faaliyetleri hakiki İslam'ı tanıtma yolunda bir başka engel olduğunu belirten Kostov, şahsen İslam'ı tanıtma alanında iyi faaliyetler yürüttüğünü de belirtiyor.
Dimitri Kostov şöyle diyor, ben velayeti fakihi ispat etme alanında faaliyet yürüten bir grubun üyesiyim ve Farsça ve İngilizce bazı klipleri ve filmleri ve hadisleri çeviriyoruz. Kostov İslam'ı tebliğ etmek için tartışma ve diyaloğun yeterli olmadığını, her Müslüman insanın bizzat nefsini de tezkiye etmesi gerektiğini belirterek şöyle diyor, ben birçok hadisten nefsimizi tezkiye etmenin çok faydalı olduğu sonucuna vardım. Hepimiz cemaat namazına katılmalı ve halkla iyi irtibat kurmalıyız. Böylece insanlar bizim inancımızla en doğru biçimde tanışır.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz. dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklarda özel bir kültürel çeşitliliği kazandırdığını şimdiden belirtmek isteriz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hatırlanacağı üzere geçen birkaç bölümde Fars eyaletini ziyaret ettik ve bu güzel bölgenin bazı güzel yerlerini ve en son eyaletin merkezi Şiraz kentini gezdik ve kentin tarihi geçmişiyle tanıştık. Geçen bölümde ayrıca Şiraz kentinin tarihi eserleri İslam öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını anlattık. Ardından Şiraz ve çevresindeki İslam öncesi bazı eserleri gezdik. Bugün ise Şiraz kenti ve çevresinin İslami döneme ait tarihi eserlerini gezmek istiyoruz. Gerçi Şiraz kentinin mazisi Hahameneşilere kadar uzanıyor. Fakat esas ün ve itibarını İslami dönemden kazanıyor. İslami dönemde Şiraz kenti bir hayli gelişti. Hatta 4 dönem başkent olarak seçildi. Şiraz kenti de İran'ın diğer önemli kentleri gibi tarih boyunca engebeli günleri geride bıraktı. Bu kent ne zaman başkent ve iktidar merkezi olarak seçildiyse imarlı hale geldi ve ne zaman hükümdarların gazabına uğradıysa zorlu ve durgunluk dolu günler yaşandı. Öte yandan bu kentte her dönemde o dönemin mimarisine göre binalar inşa edildiğinden Şiraz kenti İran'ın geçmişteki gelişmeleri yansıtan çeşitli görünümlerde güzel binaları barındırıyor. Kentte Moğol, İlhaniler, Safaviye, Gacarlar ve Zendiye iktidarlarında kalma çok önemli ve değerli binalar ve tarihi eserler bulunuyor. Bu arada Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait binaların ve tarihi eserlerin ayrı bir önem arz ettiği gözleniyor. Zendiye iktidarının kurucusu Vekilül Rüyaya lakaplı Kerim Han Zend 1750 ile 1779 yıllar arasında İran'ı yönetti. Kerim Han Zend Şiraz kentini başkent olarak seçti ve geriye çok değerli eserler miras bıraktı. Kerim Han'ı Erki, Vekil Çarşısı, Vekil Camii, Nazar Bahçesi ya da Pars Müzesi, Vekil Hamamı, Divanhane Binası ve diğer birçok tarihi bina turistlerin ilgisini çeken kentin önemli binalarıdır. Şimdi seyahatimiz el verdiği kadar Zendiye dönemine ait tarihi binaları gezmek istiyoruz. Ancak bundan önce biraz da Zendiye dönemine ait mimarinin özelliklerinden bahsedelim. Zendiye mimarisi aslında Safaviye döneminin mimarisinin devamı sayılır. Fakat bu tarzda biraz daha sadelik ve biraz daha yenilik göze çarpıyor. Zendiye dönemine ait tarihi binaların en önemli özelliklerinden biri emsalsiz dayanıklılığı ve Şiraz yöresinin iklimine uyum sağlaması, böylece İran mimarisinde çok güzel bir tarz olarak yerini almasıdır. Asalet ve iç tasarıma ağırlık vermek Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliğidir. Şöyle ki binanın iç mimarisine daha çok önem verilir ve alçı işleme, boyama, fayans işleme gibi sanatlar iç mimaride geniş çapta kullanılır. Zendiye binaları ayrıca oldukça dayanıklıdır. Öyle ki hatta en ağır depremler bu binaları pek fazla etkileyememiştir. Bu binalarda eyvanlar iki sütun üzerinde ve oldukça güzel ve uygun biçimdedir. Sütunlar ise tek parça taştan, bazen de sade ve bazen üzerinde haccarların işlemeleri yer alacak biçimdedir. Ki bu da Zendiye dönemine ait mimari tarzının bir başka özelliği sayılır. Zendiye dönemine ait binalara Kerimhane Erki veya Kalesi ile başlamak istiyoruz. Kerimhane Kalesi, Zendiye Devleti'nin kurucusu Kerim Han Zend'in sarayı ve hareminden oluşuyordu ve Gameri 1180 yılında Kerim Han'ın emri üzerine inşa edildi ve hali hazırda Şiraz kentinin kuzeydoğusunda bulunuyor. Kerimhane Erki binasının ayakta duran bölümü sadelik, zerafet, dayanıklılık ve yenilik bakımından emsalsiz bir bina sayılır. Bu erk aslında dikdörtgen şeklinde bir kale ve yüz ölçümü de 4000 metrekaredir. Kalenin her bir kenarında tuğladan 15 metre yüksekliğinde bir kule inşa edilmiştir. Kalenin kuzey, güney ve batı kenarları arasında bir salon ve iki büyük odadan oluşan geniş bir eyvan yer alır. Kaleyi çevrelerin hisar ve kulelerin üzerinde tuğla ile işlenen motifler ve binanın ihtişamına ve azametine katkı sağlamış, çok güzel bir zarafet kazandırmıştır. Erkin içindeki odalar ve alanlar çok güzel resimlerle süslenmiş ve ortasındaki ağaçlar ve bahçelerde oldukça güzel ve hoş bir yeşil alan oluşturmuştur. Gacarlar döneminde Gacar hükümdarların Zendiye Hanedanı ile husumeti yüzünden binadaki tablolar ve fayans işlemeler tahrip edildi ve yerini Gacarların resimleri ve süslemeleri aldı. İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ise binanın asaleti korunarak yeniden restore edildi ve duvarların üzerindeki alçı işlemelerin altından çok ilginç tablolar çıkarıldı. Şimdi seyahatimizin devamında Vekil Çarşısı'na şöyle bir uzanıyoruz. Bu çarşı da Zendiye döneminin ünlü eserlerinden biridir ve Hicri Şems'i 1315 yılında İran'ın kültür miras listesinde kayda geçmiştir. Vekil Çarşısı mimari açıdan önem arz ediyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisi eski İran mimarisinden pek farklı sayılmıyor ve Safavi Kralı Abbas'ın inşa ettirdiği Lar Çarşısı'ndan ilham alınarak inşa edildiği belirtiliyor. Ama yine de bu çarşı daha sonra inşa edilen çarşılara örnek oluşturduğu anlaşılıyor. Vekil Çarşısı'nın mimarisinde yüksek çatılar ve aydınlatma sistemi çarşının içinde gerekli olan aydınlığı ve ısıyı temin ediyor. Öyle ki çarşı kışın sıcak ve yaz aylarında serin hissediliyor. Vekil Çarşısı içindeki kervansaraylarıyla her zaman kentin ekonomisinin kalbi ve ticaretin büyük merkezlerinden biri olmuştur. Bugün bu geleneksel çarşı eskisi gibi iktisadi, hareketli yaşamını sürdürüyor ve birçok ürün ve özellikle el sanatları ürünleri bu çarşıda tüketicilere sunuluyor. Camii de Zendiye döneminin bir başka önemli tarihi eseridir. Caminin yüz ölçümü 11.000 metrekaredir ki bu alanın 9.600 metrekaresi cami binasını oluşturur. Caminin avlusu tamamen geniş taşlarla döşenmiştir. Avlunun ortasında yer alan havuz tek parça büyük ve eşsiz taşlardan inşa edilmiştir. Peki caminde eyvanlar ve yazlık ve kışlık şebistanlar dikkat çeken yapılardır. Yine camide çok sayıda kitabenin üzerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri çok güzel hatlarla yazılmış ve camiye ayrı bir güzellik ve bereket kazandırmıştır. Vekil caminin hemen ötesinde vekil hamamı vardır. Bu hamam bazı açılardan İran'da emsalsiz sayılır. Vekil hamamı İran'ın en büyük ve en değerli tarihi hamamlarından biridir. Bu hamam birbirine bağlı 4 bölümden oluşuyor. Hamamın girişinde çatısı çok güzel alçı işlemeli olan sekizgen bir alanla karşılaşıyoruz. Bu alanın ortasında büyük bir havuz yer alıyor ve etrafında daha küçük havuzlar göze çarpıyor. Çatının alt işlemesi alçı, İslam peygamberinin miracını ve İran'ın bazı eski masallarını yansıtıyor. Vekil hamamı kendi çağının mimarisinin en gelişmiş teknikleriyle inşa edilmiş ve hamamın iç alanının sıcak kalması ve soğuk havanın içeri sızmasını engellenmesi için gereken her türlü tedbir alınmıştır. Günümüzde vekil hamamı geleneksel sanatların daimi sergisi olarak kullanılıyor. Pars Müzesi binası da Zendiye döneminin ünlü tarihi eserlerinden biridir. Pars Müzesi'nin bulunduğu yer eskiden Nazar Bahçesi adında geniş bir bahçeydi ve Kerimhane Erki ve Pars Müzesi bu bahçede yer alıyordu. Pars Müzesi adıyla anılan sekizgen şeklindeki bina Kerimhan döneminde çeşitli ülkelerin elçileri ve konukların ağırlandığı muhteşem bir mekandı. Kerimhan'ın vasiyeti üzerine öldükten sonra cenazesi binanın doğusunda yer alan ve kralın ikametgahı sayılan yere defnedildi ve vekil mezarı olarak adlandırıldı. Bu bina sekizgen biçiminde inşa edilmiş ve içi de tek parça taşlar ve fayansla süslenmiştir. Süslemelerin konusu ise avlanma alanlarının manzaraları ve İran'ın eski masallarıdır. Binanın iç süslemelerinde mukarnes işleme ve diğer süsleme teknikleri dikkat çekiyor. Bu bina Hicri Şemsi 1315 yılında müzeye dönüştürüldü ve içinde tarihi eşyalar sergilenmeye başladı. Şiraz kentinde Zendiye dönemine ait geriye kalan tarihi eserler bu anlattıklarımızla da sınırlı kalmıyor. Bundan başka Cihannima Bahçesi, Divanhane, Şah Şuca Mezarı ve diğer birçok tarihi bina Zendiye döneminde Şiraz kentinin ihtişam ve azametini hatırlatıyor. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini ele aldığımız İran'ı Gezelim, Görelim başlıklı programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Gençlik ömrün, baharı ve cismi ve ruhi dalgalanmaların ve gelişmenin başlangıcıdır. Gençlik çağı gurur, heyecan, şehvet, akli hamlık ve duygusallığın insan kişiliğini etkilediği dönemdir. Bu duygusallığı ve heva ve hevesleri doğru yöne yönlendirebilecek şey ise ilahi kanun, yani Kur'an-ı Kerim ve masumların rivayetleridir. Bugünkü sohbetimizde genç insanın Kur'an-ı Kerim ile alışmasının faydalarından söz etmek istiyoruz. Semavi kitap, Kur'an-ı Kerim genç insana kemalin en yüksek derecelerine erme yolunda yardımcı olur.
Genç insanın dini eğilimleri yüksektir. Genç insan din, irfan ve maneviyatla ilgili birçok soruyu kafasında taşır. Bu yüzden gençlerin din ile tanışmaları daha büyük önem arz eder. Çünkü başarı zirvelerine ulaşmak ve yaşamın engebeli yolunu sağlıklı bir şekilde geride bırakmak dindarlıkla mümkündür. Genç kuşu hidayete erdirirken onların istek ve zevkleri gözetilmesi gerektiği, talim ve terbiyelerini yine onların zatı ve özüyle uyumlu hale getirmek gerektiği gibi genç insanın içindeki varlığı, Allah'ı tanıma isteği de gözetilmesi gerekir. Çünkü genç insan pak ruhu ve ihlaslı batını ile hakikatleri öğrenmeye hazırdır. Bu yüzden onların yaşamın doğru yoluna yönlendirmek gerekir. Genç insanın dine yönelik öğrenme isteği ancak yaşamın gani ve hakiki kaynağı ile tanışmaları durumunda tatmin olabilir.
Kur'an-ı Kerim en önemli ve aydınlatıcı hayati kaynaktır. Ve Allah Teala bu kitabı has olarak İslam peygamberinin mübarek kalbine nazil etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in mantıklı ve delillere dayalı ayetler insanın pak ve güzelliği beğenen fıtratını kendine çeker ve onu düşünmeye, tanımaya ve geçmişte ve şimdi yaşanan olaylardan ders ve ibret almaya çağırır. Kur'an-ı Kerim hidayet kitabıdır ve insan düşünce ve irade sahibi seçkin bir mahluk olarak ona yol gösteren bir kılavuza muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim büyük ilahi mucize olduğundan her zaman parlayan bir güneş gibidir ve kim bu güneşin hayat veren nuruna maruz kalırsa tazelenir. Bu yüzden dine inanan insan Kur'an-ı Kerim'e başvurarak yeni ve kesin hakikatlere öğrenir ve basiret ve aydın görüşü ile hakkı batıldan ve doğruyu yanlıştan ayırt eder.
Kerim hayat veren öğretileriyle gönülleri kendine çektiği gibi başta gençler olmak üzere insanlara doğru yaşam tarzını da öğretir. Kur'an-ı Kerim'in amacı beşeri toplumda iman, birlik, barış ve kardeşliği yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede ilahi ayetler insanları zulüm ve adaletsizlikten sakınmaya, tevhid ve adaleti yaşamlarında ön planda tutmaya davet eder. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için en iyi fırsat ergenlik ve gençlik dönemidir. Bu dönemde öğrenilen her şey kalıcı ve ebedidir. Allah Resulü şöyle buyurur: "Kim gençlik çağında bilim öğrenirse bir taşı üzerine yazı yazmış gibidir. Ve kim yetişkinlikte ve yaşlılıkta bilim öğrenirse suyun yüzeyine yazı yazmış gibi olur." Masum imamlar da insanları, özellikle de gençleri Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve bu ilahi kitapla alışmaya, böylece has ve insanı insan yapan mariflerinden daha fazla yararlanmaya davet etmiştir. Gerçekte genç insan her ne kadar Kur'an-ı Kerim ruhuna yaklaşırsa sefa ve maneviyatı da o kadar artar ve yine bir o kadar ahlaki sapkınlıklardan uzaklaşır. Buna göre gençler Kur'an-ı Kerim'i önemsemeli, bu ilahi kitabı kendilerine en iyi arkadaş olarak görmelidir. İmam Zeynul Abidin aleyhisselam gençlerin en iyi dostu Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurur: "Eğer doğu ve batıda tüm insanlar bu dünyadan ayrılırsa Kur'an-ı Kerim benim yanımda olduğu sürece yalnızlıktan asla korkmam."
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinde şaise gençleri tüm gençlere örnek gösteriyor ve onlardan ders alarak yaşamlarını yönetmelerini ve ilahi kemale ermek üzere adım atmalarını istiyor. Kur'an-ı Kerim'de örnek gençlerden biri Hazreti Yusuf'dur. Hazreti Yusuf gençlik çağına geldiğinde en zorlu ilahi sınavlardan birini geride bıraktı. Paklık sınavı ve gayet tabii bu sınavın yanında tevekkül sınavı. Sıkıntılar dört bir yandan genç Yusuf'u sardı bir sırada o hazret büyük bir cesaret örneği sergileyerek kararını verdi ve hevesine düşkün kadınlara oturup sohbet etmek yerine Allah Teala katına yönelerek ibadet etmeye başladı. Yusuf: "Rabbim, bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum," dedi. Allah Teala da Hazreti Yusuf'u yalnız bırakmadı ve o kadınların hilelerini ve planlarını kendi başlarına yıktı. Sonunda Hazreti Yusuf'un pak oldu ve Mısır azizinin eşinin hilekar olduğu ispatlandı. Genç Yusuf'un bu öyküsü bizlere her genç insanın Kur'an-ı Kerim açısından tam anlamıyla Allah'a tevekkül etmesi ve bileğinin hatta imanının gücüne güvenmemesi gerektiğini öğretiyor.
Toplumun hocaları Yüce Allah'ın tecelli ettiği ve kulla Yaradan arasında yegane irtibat aracı olan Kur'an-ı Kerim'i gençlerin arasına getirmeli ve onları Allah'ın kitabı ile tanıştırmalı ve düşünce ve amellerini Kur'an-ı Kerim ile uyumlu hale getirmeli, böylece Kur'an-ı Kerim'i de inzivadan kurtarmalıdır. Eğer gençler Kur'an-ı Kerim'e alışırsa bu semavi kitabın hayat veren ayetleri gençlerin kalbi ve ruhu ile bütünleşir ve kalpleri nurani olur. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Her takvalı ve mümin genç Kur'an-ı Kerim kıraat ederse bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'de Kur'an'ı kültür ve değerlerin özellikle gençlerin arasında yaygınlaştırmaya büyük ilgi duyuyor ve gençlere tavsiyelerinde şöyle buyuruyor. Aziz evlatlarım, aziz gençler, Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük bir fazilet ve sevaptır. Ama bu tilavet aynı zamanda marifete ulaşma aracıdır. Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanustur. Her ne kadar bu okyanusta ilerleyecek olursanız daha fazla susadığınızı hisseder ve daha fazla ilgi duyarsanız ve kalbiniz daha da aydınlanır. Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek gerekir. Ben yine siz gençlerden Kur'an-ı Kerim manaları ile alışmanızı ve Kur'an-ı Kerim çevirisini anlamanızı istiyorum. Ben şimdiye kadar birçok kez siz gençlerden bunu istedim ve birçoklarınız da bunu yaptınız ve her gün Kur'an-ı Kerim tilavet ediyorsunuz. Tilavet ettiğiniz her ayetin manasına da bakınız. İzin verin bu kavramlar kafanıza iyice yerleşsin. Bu durumda düşünme fırsatı da bulursunuz.
Kur'an-ı Kerim genç insanın tüm bireysel ve sosyal faaliyetlerinde kılavuzudur. Bu kitap insanın kendini yetiştirmesi, ailesine ve başkalarına davranışı, mesnevi ve iş hayatı, hukuk, yargı ve hükümet meseleleri alanında geniş ve açık kanunları içerir. İslam'ın güzelliklerini idrak ettikten sonra adını Abdullah İslam olarak değiştiren Kevin Combes, Amerikalı yeni Müslüman gençtir. Kevin, Kur'an-ı Kerim'i hidayet kitabı olarak biliyor ve yaşam tarzını bu kitaptan öğreniyor. Kevin, bu ilahi kitabın güzelliğini şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımda dünyada duyduğum en güzel sözler olduğunu anladım. O sırada Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmiyordum ama sırf çok güzel olduğunu anlıyordum. Kur'an-ı Kerim'in İngilizce çevirisini okurken duygularım kelimelere sığmaz. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir çelişki yoktur. Bu semavi kitap yaşam kitabıdır.
Kur'an-ı Kerim asla yok olmayan daimi ve ebedi bir sermayedir. İmam Sadık Aleyhisselam çok değerli bir vecizesinde şöyle buyurur. Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim okur ve mümin de olursa Kur'an-ı Kerim onun eti ve kanı ile bütünleşir. Yüce Allah onu mesaj götüren meleklerle arkadaş eder ve Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu ateşten koruyan bir perde olur ve şöyle der: Ey Yüce Rabbim, her işi ücretine kavuştu, benim işimden başka. O zaman en değerli bağışlarını ona ulaştır. Bu sözlerin ardından aziz ve cebbar, Allah cennet giysilerinden iyi giysi ona giydirir ve başına keramet tacı takar. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir: Acaba biz seni bu şahıs hakkında hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der: Ey Yüce Rabbim, ben onun için daha iyilerini istiyordum. O zaman cennetten korunma mektubunu sağ eline ve ebediyen cennette kalma fermanını da sol eline verirler. Ardından cennete girer. Daha sonra ona şöyle denir: Kur'an-ı Kerim oku ve bir derece yüksel. Ardından Kur'an-ı Kerim'e şöyle denir: Acaba senin istediğini ona ulaştırdık mı ve seni hoşnut ettik mi? Kur'an-ı Kerim şöyle der: Evet. İmam Aleyhisselam sözlerine şöyle sürdürür: Kim Kur'an-ı Kerim'i çok okursa ve ezberlemesi zor olduğu halde onu ezberlerse, Yüce Allah ona iki kez mükafat verir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa, hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Havveni'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.